Ayrım 2.
Giderek Stepan Trofimovic'i öyle alıştırdı ki çaresiz adam ondan sonra bir gün önceki olaydan söz açmaya yeltenmek şöyle dursun, kadının gözlerine bile kaçamak bakışlarla bakar oldu. Ama dediğim gibi Varvara Petrovna bunların hiçbirini aklından çıkarmıyordu. Stepan Trofimovic ise onun suskunluğunu görünce bir gün önceki şeyleri unutuveriyor. Örneğin o gün tesadüfen dostları gelmiş de şampanya falan içilmişse neşelini veriyor. Bir okul çocuğu gibi gülüp söylemeye başlıyordu. Kim bilir Varvara Petrovna öyle zamanlarda ona nasıl bir kızgınlıkla bakardı. Ama aradan bir hafta, bir ay, hatta 6 ay geçtikten sonra bir gün Varvara Petrovna onun filan filan mektubunda yazdıklarını bir bir yüzüne vurmaya başlar, pek acı şeyler de söylerdi. Stepan Trofimovic o anda yerin dibine geçer, utancından kızarır, bir süre sonra da elleri, çeneleri kilitlenir, midesi sancılanır, düşer bayılırdı. Bu çeşit bayılıp ayılmalar, kimi sinir bunalımlarının doğal sonucuydu, bu hastalık onun beden oluşumunda da ilginç bir tuhaflık doğurmuştu. Gerçekten Varvara Petrovna herhalde hem de sık sık ondan nefret ediyordu. Ancak Stepan Trofimovic'in sonuna kadar farkında bile olmadığı bir şey vardı. Varvara Petrovna ona kendi çocuğu, hatta kendi keşfiymiş gibi bakıyordu. O artık etinden kemiğinden bir parça gibiydi. Onun yanından ayırmaması, gözetmesi, yönetmesi, yeteneklerini kıskandığından falan değildi. Hakkında böyle düşünülmesi kim bilir ne kadar gücüne gidiyordu. O Stepan Trofimovic'e karşı nefret, kıskançlık ve kinle karışan güçlü bir sevgi duymaktaydı. Tam 22 yıl onu her tozdan korumuş, dadılığını yapmıştı. Dostunun edebi, bilimsel, toplumsal ünü biraz tehlikeye girse Varvara Petrovna'nın uykusu kaçıyordu. Çünkü onu kendisi keşfetmişti, kendi keşfi olan bu insana en başta gene kendisi inanıyordu. Stepan Trofimovic onun için düş gibi bir şeydi. Ama buna karşılık ondan pek çok şey bekliyordu, üstelik kul köle olmasını istiyordu. Akıl almayacak kadar kindar bir kadındı. Sırası gelmişken size gülünç iki öykü anlatayım. 4. Köylülerin azat edileceğine ilişkin ilk söylentilerin yayıldığı, bütün Rusya'nın birdenbire şenlendiği, yeniden doğmaya hazırlandığı sıralarda aralarından geçen Petersburglu bir baron Varvara Petrovna'yı ziyaret etmişti. Yüksek sosyeteden büyük bir görevin başında olan bir adamdı. Varvara Petrovna bu gibi ziyaretlere çok önem verirdi. Çünkü yüksek sosyetedeki bağları kocasının ölümüyle yavaştan yavaştan gevşemiş, daha sonraları ise büsbütün kopuvermişti. Baronun ziyareti bir saat sürmüş, kendisine çay sunulmuştu. Başka konuk yoktu, Varvara Petrovna yalnızca Stepan Trofimovic'i çağırmıştı. Baron onun hakkında önceden kimi şeyler duymuş olduğunu sezdirmesine ya da öyle görünmesine karşın özellikle onunla çok az konuştu. Elbet Stepan Trofimovic de kendini küçük düşürmedi. Tavırları, davranışları kibardı. Yüksek tabakadan değildi ama pek küçük yaştan beri Moskova'da kibar bir ailenin yanında iyi eğitim görmüştü. Fransızcayı da bir Parisli gibi konuşuyordu. Böylece baron daha ilk bakışta taşrada da olsa Varvara Petrovna'nın nasıl insanlarla görüştüğünü anlamış olacaktı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Baron o sırada büyük reforma ilişkin söylentilerin doğruluğunu onaylayınca Stepan Trofimovic elinde olmadan yaşasın diye bağırdı. Hatta hayranlığını belirten bir işaret yaptı. Bu bağırış hafifçeydi, zarifti de. Çaydan yarım saat önce ayna önünde ezberlenmişti. Ancak burada ortaya çıkan bir falso olmuştu. Çünkü baron bu büyük olay karşısında bütün Rusların yüreğinde büyük bir duyarlılık uyanmasının gerekli ve doğal olduğunu nazik bir biçimde söylemekle birlikte hafifçe gülümsemekten de kendini alamadı. Ondan sonra çabucak yola çıktı. Giderken de Stepan Trofimovic'e iki parmağını uzatmayı unutmadı. Salona dönen Varvara Petrovna önce masanın üstünde bir şey arıyormuş gibi yaparak birkaç dakika sessiz durdu. Sonra birdenbire Stepan Trofimovic'e döndü, yüzü solgundu, gözleri parlıyordu, dişleri arasından fısıldadı. "Bunu yaptığınız için sizi hiç affetmeyeceğim." Ertesi gün dostlarıyla karşılaştığı zaman aralarında bir şey geçmemiş gibi davrandı. Bir daha da bu olayın sözünü etmedi. Ancak aradan 13 yıl geçtikten sonra feci anlardan birisinde bunu anımsatarak başına kalktı. Bu sefer de tıpkı 13 yıl önce ilk kez sitem ettiği zamanki gibi sarardı. Yaşamında yalnız iki kez ona "bunu yaptığınız için sizi hiç affetmeyeceğim" demişti. Baron'la geçen olay ikinciydi ama birinci olayda daha az karakteristik değildi. Ama herhalde Stepan Trofimovich'in geleceğine büyük etkisi olmuştu. Bu yüzden de ondan söz etmeyi göze alıyorum. 1855 Mayıs'ında Skvoreshniki'ye tüm general Stavrogin'in ölüm haberinin geldiği zamandı. Uçarı yaşlı adam Kırım'da harekatta bulunan birliğe atanmış, oraya giderken mide kanamasından ölmüştü. Dul kalan Varvara Petrovna yas içindeydi. Rahmetli kocasının arkasından pek öyle yanıp yakılmasa da olurdu. Çünkü 4 yıldan beri karı koca kişiliklerinin birbirine uymaması yüzünden büsbütün ayrı yaşıyorlardı. Kocasına bir miktar para bağlanmıştı. Tüm generalin aylığından başka ancak 150 kölelik bir mülküyle soyluluk ünvanı, bir de sosyete ile ilişkileri vardı. Geri kalan bütün mal mülk, Skvoreshniki malikanesi ile birlikte zengin bir komisyoncunun biricik kızı olan Varvara Petrovna'nındı. Böyle olmakla birlikte kocasının bu ani ölümü onda büyük bir sarsıntıya neden oldu. Kadın dünyadan büsbütün elini eteğini çekti. Elbet Stepan Trofimovich de postu tam anlamıyla onun yanına serdi. Mayıs ayı bütün güzelliklerini ortaya dökmüştü. Ihlamur ağaçları çiçek açmıştı. Her akşam iki dost bahçede buluşuyor, ortalık kararıncaya kadar kameryada oturup duygularını, düşüncelerini birbirlerine açıyorlardı. Bu anlar pek şairceydi. Yaşamındaki apansız değişikliğin etkisiyle olacak, Varvara Petrovna her zamankinden fazla konuşuyor, dostuyla neredeyse yürek yüreğe geliyordu. Birkaç akşam böyle geçti. Ansızın Stepan Trofimovich'in aklına tuhaf bir düşünce geldi. Sakın bu teselli arayan kadının bende gözü olmasın. Yaz zamanı geçince benden bir evlenme önerisi mi bekliyor ne? Hayasızca bir düşünce ama insanın kültürü arttıkça bu cinsten düşüncelere daha çok eğilir. Zeka geliştikçe düşünceler çeşitlenmeye başlar. Bu olasılık kafasında giderek yer etti, olur mu olur diye düşünmeye başladı. Gerçi kadın iyice zengindi ama Varvara Petrovna'nın güzel olmadığı kesindi. İri yarı, yüzü at kafası gibi uzun mu uzun, sapsarı kemikli bir kadındı. Stepan Trofimovich günden güne tereddüte düşüyor, bir karar veremediği için derin bir sıkıntıya kapılıyordu. Dahası bu kararsızlık yüzünden bir iki kez ağladı. Oldukça sık ağlardı. Akşamları kameryada elinde olmadan yüzü şımarık, alaycı, cilveli, aynı zamanda gururlu bir ifade taşımaya başlamıştı. Bu yüzün ifadeleri irade dışıydı ama aslında insanın onuruna düşkünlüğü yüzünün ifadesinde ortaya çıkarır. İşin iç yüzünü Tanrı bilir ama herhalde Stepan Trofimovich kendi kendine gelin güvey oluyor, Varvara Petrovna'nın duygularının özü üzerinde kuruntuya kapılıyordu. Bu kadın Stavrogin adını, ün ve onuru da olsa herhalde Stepan Trofimovich'in soyadıyla değişmezdi. Olsa olsa kadınca şöyle bir gönül eğlendirmek istemiş ya da doğrudan doğruya kimi durumlarda kadınlarda normal olan flört etme ihtiyacına kapılmış olabilirdi. Kesin bir şey söyleyemem. Bugüne kadar kadın yüreğinin derinliği incelenmemiş. Her neyse devam. Anlaşılan dul kadın dostunun bakışlarındaki anlamı sezmekte gecikmedi. Hem hassas hem de inceleyiciydi. Stepan Trofimovich ise son derece saftı. Ne olursa olsun akşam buluşmaları eskisi gibi sürüyordu. Konuşmalar gene şairce, gene ilgi çekiciydi. Bir gün karanlık basarken canlı, tatlı bir söyleşiden sonra heyecanla birbirlerinin elini sıkarak Stepan Trofimovich'in oturduğu barakanın kapısında birbirlerinden ayrıldılar. Her yaz Stepan Trofimovich gerekli eşyasını alıp bahçe içindeki bu küçük yapıya geçerdi. Zihnini kurcalayan türlü düşünceler içinde eve girdi, eline aldığı puroyla açık pencerenin yanına gitti, kımıltısız durdu, yorgundu, Gökyüzünde parlak ayın çevresinden kayıp geçen tüy kadar hafif bulutları seyre daldığı bir sırada ansızın duyduğu hafif bir hışırtıyla titredi, başını çevirdi. Karşısında Varvara Petrovna'yı gördü. Birbirlerinden ayrılalı 5 dakika olmamıştı. Kadının sarı yüzü morarmıştı, kısılı dudaklarının kenarları titriyordu. Belki 10 saniye hiç konuşmadan dik dik Stepan Trofimovic'e baktı. Bakışları sert, acımasızdı. Sonra çabuk çabuk mırıldandı. "Bunu yaptığınız için sizi hiç affetmeyeceğim." Aradan 10 yıl geçince Stepan Trofimovic kapıyı sımsıkı kapadıktan sonra fısıltıyla bu dokunaklı öyküyü bana anlattı ve o anda şaşkınlıktan olduğu yerde donup kaldığını yemin ederek ekledi. O denli şaşırmıştı ki Varvara Petrovna'nın odadan çıkıp gidişinin bile farkında olmamıştı. Daha sonra Varvara Petrovna bu olayı hiçbir zaman ima bile etmediği için Stepan Trofimovic'in hastalıktan önce bir düş görmüş olduğuna inanası geliyordu. Çünkü hemen o akşam hasta düşmüş, tam 2 hafta yatakta yatmış, bu yüzden bahçe söyleşileri de sona ermişti. Bunun bir düş olması olasılığına karşın bütün ömrünce her gün bunun devamını, yani bu olayın çözülmesini isteyip durmuştu. Bunun böylece sona ermiş olmasına inanmıyordu. 5. Stepan Trofimovic'in ömrünün sonuna kadar sırtında taşıdığı giysi bile Varvara Petrovna'nın bir buluşuydu. Bu kendine özgü zarif giysi anlatılmaya değer. Düğmeleri yakasına dek ilikli ama öyle çok sık görünen uzun kuyruklu siyah bir redingot, geniş kenarlı yumuşak bir şapka, yazın hasır, beyaz satenden iri düğmeli fiyonk bir boyun bağı, gümüş saplı baston ve bunlarla birlikte omuzlara kadar düşen saçlar. Stepan Trofimovic sakalını bıyığını tıraş ederdi. Kestane rengi saçları ancak son zamanlarda biraz kırlaşmaya başlamıştı. Gençliğinde çok güzel bir erkekmiş. Bence yaşlılığı bile gösterişliydi. Hem 53 yaşındaki bir adama ihtiyar denir mi? Ama o yurttaşlık hevesiyle gençleşmek şöyle dursun, yaşlı oluşuyla övünüyor gibiydi. Giysileri içinde uzun boyu, zayıf bedeni, omuzlarına kadar düşen saçlarıyla bir piskoposa ya da daha doğrusu şair Kukolnik'in 1830-1840 yılları arasında basılmış bir yapıtına konan portresine benziyordu. Bu benzeyiş yazın bahçede leylak fidanının altında bir kanepede oturduğu, yanında açık bırakılmış bir kitap, iki eliyle bastonuna dayanarak güneşin batışına ilişkin şairce düşüncelere daldığı sırada daha da artardı. Kitap konusunda şunu söyleyeyim ki, son zamanlarda kitap okumaktan elini çeker gibi olmuştu. Yani Varvara Petrovna'nın getirttiği gazetelerle dergileri hep okurdu. Rus edebiyatının başarılarıyla da ilgilenir ama kendisini küçük görme konusunda bir parmak özveriye yanaşmazdı. Bir ara günün yüksek dış ve iç siyasal sorunlarını inceleme sevdasına düşmüştü ama kısa zamanda elini silkerek bu girişimden de vazgeçti. Bununla birlikte arada bir bahçeye giderken Tocqueville'in yapıtını aldığı, cebinde ise gizlice Paul de Kukoc'un kitabını götürdüğü olurdu. Dipnot, sıradan mizah romanları yazan bir Fransız. Bunlar ufak tefek şeylerdir ya, söz arasında burada Kukolnik'in portresinden de söz edeyim. Bu portre Varvara Petrovna'nın eline ilk kez henüz küçük bir kızken Stoskova'da soylular pansiyonunda okuduğu sıralarda geçmişti. Portreyi görür görmez aşık oldu. Zaten pansiyonlarda okuyan kızların rastgele her şeye aşık olmaları olağandır. Bu arada kendi hocalarına aşık olurlar. Burada önemli olan kız çocuklarının bu özelliği değil, Varvara Petrovna'nın 50 yaşında bile bu tabloyu en değerli eşyası arasında saklamasıydı. Stepan Trofimovic'e resimdekine benzeyen giysiyi keşfetmesi de belki sadece bu yüzdendi. Ama bu da elbet ufak tefek şeylerden sayılır. İlk yıllarda, daha doğrusu Varvara Petrovna'nın yanında geçen yaşamının ilk yarısında Stepan Trofimovic hep bir kitap yazma hayaliyle yaşadı. O zamanlar bu kitabı yazmaya ciddi ciddi hazırlanmadığı gün yoktu. Ama yaşamının ikinci yarısında anlaşılan kitabın sonunu unutuverdi. Sık sık şöyle derdi: Hepsi hazır, bütün malzeme toplanmış ama çalışamıyorum. Bir şey yazamıyorum. Bu sözleri söylerken başı göğsüne düşerdi. Kuşku yok ki bu durum Stepan Trofimovic'i gözlerimizde bir bilim çilekeşi olarak daha görkemli kılıyordu. Ama onun istediği yalnız bu değildi. Beni unuttular, kimsenin bana ihtiyacı yok diye birçok kez söylendiği oldu. Bu yaman sıkıntı 1850 yılının sonuna doğru onun benliğini bütün bütüne kapladı. Varvara Petrovna da bu sefer işin zorluğunu kavradı. Kaldı ki dostunun unutulmuş, gereksiz bir insan olduğu düşüncesine dayanamazdı. Hem kendisini avutmak hem ününü yenilemek amacıyla onu Stoskova'ya götürdü. Burada dünya edebiyatının gelişmeleriyle ilgilenen bazı tanıdıkları vardı. Ne çare ki Stoskova'nın da doyurucu olmadığı anlaşıldı. Devir bir başka devirdi. Yeni bir şey başlamıştı, eski sessizliğe hiç benzemiyordu. Tuhaf da bir şeydi ve her yerde, dahası Skvoreşniki'de bile kendini hissettiriyordu. Türlü söylentiler oraya kadar ulaşıyordu. Olaylar az çok belliydi ancak olaylarla birlikte ortaya kimi ülkülerin de atıldığı anlaşılıyordu, hem de yığınla. İnsanın kafası allak bullak oluyordu. Bu yeni düşüncelerin asıl iç yüzünü tam anlamıyla kavramaya olanak yoktu. Varvara Petrovna bir kadın olduğu halde bu işin gizemini anlama isteğine kapıldı. Kendi başına gazeteleri, dergileri, yabancı ülkelerde çıkan yasaklanmış yayınları, üstelik o sıra dağıtılmaya başlanan bildirileri, bütün bunlar kendisine sağlanıyordu. Okumaya koyuldu. Ama sonunda başı döndü. Şuna buna mektup yazmaya kalkıştı. Gönderdiklerinden pek azı cevap verdi. Cevaplar da giderek anlaşılmaya başladı. Stepan Trofimovic bütün bu ülkeleri aydınlatmak üzere törenle çağrıldı. Açıklama da onu hiç doyurmadı. Stepan Trofimovic genel harekete pek yüksekten bakıyordu. Sonunda onu da anımsadılar. Önceleri yabancı ülkelerdeki yayınlarda adı geçti. Kendisi için sürgün bir çilekeş deniyordu. Hemen bunun arkasından Petersburg'da adı geçmeye başladı. Stepan Trofimovic'i gezegenlerin uydusuna benzetiyorlardı. Hatta bilmem neden kendisini Radişçev'le karşılaştırdılar. Sonra birisi onun öldüğünü yazdı, özgeçmişini sunacağını vaat etti. Stepan Trofimovic hemen diriliverdi, oldukça da kibirlendi. Zamanın adamlarına yüksekten bakmayı bıraktı, döneminin insanları arasına katılarak kendi gücünü sınama sevdasına kapıldı. Varvara Petrovna hemen o anda gene her şeye inandı, yaman bir telaşa düştü. Hemen Petersburg'a gitmeye karar verildi, orada her şey yerinde öğrenilecek, anlaşılacaktı. Olanak olursa yeniden bütün varlığıyla eyleme geçecekti. Bu arada Varvara Petrovna kendi sermayesiyle bir dergi yayınlamaya, bütün yaşamını onun uğruna geçirmeye hazır olduğunu bildirdi. İşin bu kerteye geldiğini gören Stepan Trofimovic daha çok yüksekten bakmaya başladı. Yolda ise Varvara Petrovna'yı koruyormuş gibi bir tavır takındı. O da buna hemen mim koydu. Hoş gitmek için başka nedenler de yok değildi. Bunların başında sosyetedeki bağları yeniden kurmak geliyordu. Olanak oranında sosyeteye varlığını anımsatmak, hiç olmazsa buna girişmek gerekti. O sırada Petersburg liselerinden birinde son sınıfta okuyan Varvara Petrovna'nın oğlunu görme isteğini yolculuğun asıl nedeni olarak gösterdiler. 6. Petersburg'a gidip hemen hemen bütün bir kışı orada geçirdikleri halde hiçbir sonuç elde edemediler. Düşler düş olarak kaldı, karışık durum anlaşılmak şöyle dursun, büsbütün çözülmez bir hal aldı. Dostluklarını yenilemek istediği sosyetedeki eski tanışları Varvara Petrovna'yı soğuk karşıladılar, üstelik bir kısmı hiç yüz vermedi. Fena halde kırılan Varvara Petrovna kendisini yeni düşüncelere kaptırdı, kabul günleri düzenledi. Aydınları çağırdı. Onlardan birçoğu hemen bu çağrıya uydular. Daha sonraları çağırmadan da geliyorlardı, biri ötekini peşine takıp getiriyordu. O zamana dek böyle aydınlarla hiç karşılaşmamıştı. Onlar pek kibirli insanlardı ama açık konuşuyorlardı, sanki böylelikle görevlerini yapmış oluyorlardı. Kimileri sarhoş da geliyorlardı. Bu durumlarında daha dün farkına varılmış bir güzellik olduğunu takdir ediyorlardı. Tuhaflık derecesinde anlaşılmayan bir şeyle övünüyorlardı. Bütün yüzlerde sanki daha biraz önce pek önemli bir sırrı ortaya çıkarmış gibi bir ifade vardı. Birbirlerine sövüp saymaları ise bir onur sayılıyordu. Yazdıklarının anlamını kavramak pek güçtü. Ama gelenlerin arasında eleştirmenler, roman, piyes, hiciv yazan, şunun bunun foyasını açığa vuran yazarlar vardı. Stepan Trofimovich onların en yüksek çevrelerine kadar ulaştı, hareket buradan yönetiliyordu. Böyle olmakla birlikte onu sevinç ve sevgiyle karşıladılar. Elbet içlerinden hiçbiri onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Onun hakkında bildikleri bir şey vardı, o da Stepan Trofimovich'in ülkü sahibi olduğuydu. Onlarla öyle kaynaştı ki pek havalı olmalarına karşın kendilerini bir iki kez Varvara Petrovna'nın salonuna çağırdı. Bu sonrakiler pek ciddi hem de pek kibar insanlardı. Görünüşleri iyiydi. Ötekilerin onlardan çekiniyormuş gibi bir halleri vardı. Böyle olmakla birlikte vakitleri olmadığı görülüyordu. O sıralarda Petersburg'da bulunan kimi eski edebiyat ünlüleri de gelmişlerdi. Varvara Petrovna onlarla çoktan beri tanışıyor, nazik davranıyordu. Bu kuşku götürmeyen gerçek ünlüler sessiz sessiz oturuyorlardı. Kimileri ise bu yeni densizlere uyuyor, utanmadan onlara yaltaklanıyordu. Varvara Petrovna bu işe şaşıp kaldı. Stepan Trofimovich'in talihi yaver gitti. Ona dört elle sarıldılar, edebiyat akşamlarında kendisini ileri sürmeye başladılar. Böyle akşamlardan birinde öteki okurlar arasında ilk kez sahneye çıktığı zaman coşkulu alkışlarla karşılandı, alkış tufanı 5 dakika kadar sürmüştü. 9 yıl sonra bu olayı gözleri yaşararak anımsamıştı. Ama bunu şükran duygusunun etkisiyle değil de daha çok açık seçik bir kişilikte olduğunu göstermek için yapmıştı. Kendisi bana ama yalnız bana hem de gizlice demişti ki, size yemin ederim sizinle bahse girerim ki bütün o kalabalığın içinde kimse benim hakkımda bir şeycikler bilmiyordu. Bu açıklama kayda değer. Bütün hayranlığına karşın daha o zaman sahneye çıktığı sıralar ne durumda olduğunu böyle apaçık bilmesi kendisinin zeki bir insan olduğunu gösterir. Ama 9 yıl sonra bunu gücenmeden anımsayamadığına göre onda zekadan eser yoktu. Herkesin imzaladığı 2 ya da 3 tane toplu karşı çıkış bildirisinin bunların neye karşı olduğunu kendisi de bilmiyordu. Altına imza atmasını istediler, o da imzaladı. Varvara Petrovna'ya da çirkin bir hareketi kötüleyen bir şeyin altına imza attırdılar.